anlatılmayanları anlatıyoruz.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Geçmiş bayramınız kutlu olsun diyerek başlayalım. Bayram boyunca dünya durmadı tabii. İslam aleminde bayram tatili vardı, kutlamaları vardı. Ama gelişmeler, başta Orta Doğu olmak üzere sıcak gelişmeler durmadı. Bir bayram derlemesi yapacağız önümüzdeki yarım saat içerisinde. Detaylara bakmaya çalışacağız. Tabii en dikkat çekici olan Amerikan yönetiminin Suriye hükümetinin kimyasal silah saldırısı hazırlığı yapmakta olduğu iddiası üzerinden Şam'ı tehdit etmesiydi. Tepkiler var buna. Neye dayandırıyorlar, ne yapıyorlar? Zaten Han Şeyhun 4 Nisan'daki kimyasal saldırı iddiaları aydınlatılabilmiş değil. Kimin ne yaptığı belli değil orada. BM uzmanları bölgeye gidip araştırma da yapmadılar. Ortada bir rapor da yok. Karşılıklı iddialar var. Şimdi tabii failin belli olmadığı şaibeli bir olay üzerinden böyle bir tehditte bulunulması dikkat çekti. Suriye sahasında da işler kızışmış vaziyette. Kuzeyde Türkiye'nin Afrin'de bir operasyon yapıp yapmayacağı iddiaları konuşuluyordu. Yine aynı şekilde Amerikalıların Suriye Kürtleriyle ilgili bayram boyunca yaptığı açıklamalar vardı. Bütün bunları anlamaya çalışacağız, detaylarına bakacağız. Programın ikinci yarısında da Şam Üniversitesi'nden Mehmet Yuva ile konuşacağız. Suriye bütün bunları nasıl algılıyor? Savaşın gidişatını nasıl algılıyor? Bu tehditlerin şu anda bu şekilde yapılmasının sebebini anlamaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa'dan, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, bayram tehdidiyle başlayalım. Çünkü bayramın son gününde Beyaz Saray'dan yazılı bir açıklama geldi. Bu açıklamada Suriye hükümetinin yeni kitlesel ölümlere sebebiyet verecek, kadınlar çocuklar da belirtiliyordu burada, bir kimyasal silah saldırısı hazırladığı iddia edildi. Bu gerçekleşirse eğer bedeli ağır olacak ifadeleri kullanıldı. Herkes tabii ne oluyor? Amerikalılar 4 Nisan saldırısına 6-7 Nisan'da Tomahawk füzeleriyle Şayrat hava üssünü vurarak yanıt vermişlerdi Trump yönetimi ve geçtiğimiz günlerde de ünlü efsanevi gazeteci Seymour Hersky yazdığı her şey doğru çıktı şimdiye kadar. Amerikan yönetimini bu kararı, bu misillemeye iten, bu karara iten koşulları yazdığı, toparladığı üst düzey kaynağına dayanarak bir makalesi Weltem Sontag'da yayınlandı. Daha önce New Yorker'a yazıyordu ama bir takım odakların hoşuna gitmemiş olsa gerek, orada yazamamaya başlamıştı. Sonra London Book of Review yayınlamaya başladı Seymour Hersh'ün makalelerini. 1970'lerden kalma çalışmalarıyla Pulitzer ödüllü bir gazeteci. Vietnam'daki My Lai skandalından tutun da Ebu Garib Irak işgalini ortaya çıkaran gazeteci kendisi aynı zamanda, yüksek düzeyde kaynakları var ama bundan hoşlanmayanlar da var. London Book of Review da yayınlamaya cesaret edemedi, edememiş Seymour Hersh'ün bu son makalesini ve Weltem Sontag ancak cesaret edebiliyor. Orada çıktı ve hemen arkasından zaten bu tartışılmaya başlanırken Amerika'nın bu tehdidi geldi. Pentagon dikkat çekici husus şu tabii, Amerika'nın BM Büyükelçisi Nikki Haley bir açıklama yaptı. Böyle bir saldırı gerçekleşirse Rusya ve İran da sorumludur diyerek, sadece Suriye değil Rusya ve İran'ı da çerçeveye koydu. Tabii Amerikalılar Savunma Bakanlığı'ndan, dışişlerinden bilgi almaya çalıştılar. Haberleri olmadığı yanıtları yansıdı medyaya. BuzzFeed mesela 5 tane üst düzey Pentagon'dan yetkiliyi aradığını ve temasa geçtiğini ama hiçbir bilgileri olmadığını söylediklerini aktardı aynı şekilde. Herkes sürpriz olarak algıladı. Daha sonra, saatler geçtikten sonra Pentagon sözcülerinden binbaşı Adrian Rankin Galloway açıklama yaptı ve uydu görüntüsü, Esad'ın saldırı hazırlığının istihbaratı olduğu öne sürülen bir uydu görüntüsü yayınladılar. Şayrat üstünde bu hazırlıkların sürdüğü iddiası ile fark ettik diyerek sundular bunu. Tabii oldukça şaşırtıcı bir şey. Daha olmamış bir saldırının izlerini bu şekilde tespit ettiğini söyleyen bir Beyaz Saray var. Daha önce tabii bu Han Şeyhun saldırısından sonra Amerikalıların yaptıkları açıklamalarda hep defolu açıklamalardı. Mesela istihbarat raporu diye basının sunduğu aslında bilgi notuydu, rapor değildi. İçinde kati iddialar geçmiyordu. Sadece düşünüyoruz, inanıyoruz gibi kelimeler geçiyordu. Ama bunlar hep farklı sunuldu. Bir türlü olayın ne olduğunu kimse anlayamadı. Üstüne bu gelmiş oldu. Şimdi tabii bütün bunlarla ilgili tartışmalar devam ederken en son bugün Donald Trump ile Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni liberal cumhurbaşkanı, telefon görüşmesi yapmışlar. Kimyasal saldırı olursa karşılık vermekte anlaşmışlar ki Macron kısa süre önce Esad'sız başka bir çözüm yok, alternatif yok açıklaması yapmıştı. Ne tesadüf ki bu Şayrat, Han Şeyhun kimyasal saldırı iddiası da Trump yönetiminin Esad'ı devirmekten vazgeçtik demesinden sonra meydana gelmişti. Şimdi tabii Avrupa Birliği'ne bakıyoruz, orada pek yorum yapmaya niyetli gözükmüyorlar. Komisyon sözcüsü biz hazır değiliz demiş. Şam'dan tepkiler var. Bu iddiayı yalanladı Uzlaşma Bakanı hemen. Hiçbir zaman kendi halkına karşı kimyasal saldırı düzenlemediğini, gelecekte de asla düzenlemeyeceklerini söyledi. Diplomatik bir savaş veriliyor dedi. Enformasyon Bakanı Ramiz Tercüman konuşmuş. Nisan'dakine benzer saldırı gerçekleştirmek için bir şov olduğunu, bunu daha önce de gördüklerini söyledi. Rusya Kremlin'in sözcüsü dün sıcakken iddialar Dmitri Peskov açıklama yaptı. Suriye'nin meşru hükümetine yönelik tehditler kabul edilemez dedi. Aynı fikirde değiliz dedi. Başka bir saldırı biçimindeki kelime seçiminde ve 4 Nisan'daki saldırıdan da hükümetin sorumlu tutulamayacağını, çünkü olayla ilgili soruşturmanın yürütülmediğini söyledi. Hakikaten Suriye ve Rusya ve İran BM'ye olay yerine gidip bilimsel araştırma yapılmaları çağrılarını defalarca dile getirdiler ama BM'ye bağlı OPCV'nin uzmanları oraya gitmediler. Sadece Türkiye'ye gelip kaynağı bilinmeyen, nereden sağlandığı bilinmeyen bir takım örnekler üzerinden kimseyi de suçlamadan sarin ve benzeri gazlar kullanılmış olabilir diye bir rapor çıkardılar ki kimseyi de tatmin etmedi tabii bu. Şimdi tabii Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bugünkü açıklamaları da var. Teröristlere kimyasal silah kullanarak provokasyon yapma daveti diye nitelendirdiler Amerikalıların bu tehdidini. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın metninde dikkat çekici biçimde bizler en kötü örnekleri 2003 yılında NATO'nun Irak'a müdahalesinde görülen kitle imha silahları konusundaki bu yeni kinayeleri Suriye'deki teröristlere, aşırılıkçılara ve silahlı muhaliflere yapılan kimyasal silahlı kitlesel provokasyon düzenleme daveti olarak görüyoruz. Pek çok ülkede bu senaryo uygulamaya konuldu ifadelerini kullandı. Evet, bu arada Savunma Bakanı Mattis'in İran'ın Suriye'de kurallara uymadığı ve Rusya'nın İran'ı ikna etmek için nüfuzunu kullandığı gibi İran'ı eleştiren bir takım açıklamaları da oldu. Milisler bize saldırır mı, saldırmaz mı, ne yaparız vesaire tartışmalar devam ederken bu konuda özellikle Kürtler İran'a karşı bir cephe oluşturmuş gözüküyorlar, Suriye Kürtler. İran'dan Suriye'yi tehdit eden Amerika'ya bir ikaz geldi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani'nin açıklaması var. Diyor ki tek taraflı saldırılar devam ederse karşı reaksiyon göstermeme durumu değişecektir dedi. Suriye ordusunun ilerleyicisi karşısında terörizm cephesinde sürekli yenilgi alan Amerika'nın başarısızlığını örtmek için senaryolara başvurduğunu iddia etti kendisi. Eğer dürüstlerse o zaman ellerindeki bilgileri kimyasal silahları yasaklama kurumu ile paylaşırlar. Ama biz böyle bir çağrıda bulunduk, araştırılmasını istedik. Engellemek için buna engel oldular ifadelerini kullanmış. Evet, bütün bu tartışmalar devam ederken bu arada dün yayınlandı fotoğrafları. Aslında Amerikan tehdidinden bir gün önce çekildiğini belirtmek lazım. İlk önce biz de yanıldık çünkü pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Laskiye'deki Rusya'nın kullandığı hava üssü Humeymim'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı, Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov tarafından ve Kurmay heyeti tarafından ağırlandı. Operasyonlar buradan düzenleniyor cihatçı gruplara karşı ve ayrıca bir anlaşma imzalanmıştı. İki ülke arasında savunma anlaşması gereğince, uyarınca yapılıyor. Buradaki silahları inceleyip işte ekranlar önünde modern teknolojiyi gördü kendisi. Bir uçak, uçağa binme görüntüleri, fotoğrafları da yayınlandı. Pazartesi günü bunlar gerçekleşiyor. Öncesinde de cuma namazında Hama'da El Nuri Camii'nde kılıp Suriye askerlerini ziyaret etmişti. Yanında hiç korumanın bulunmaması, tabii bir önlem alınmış mıdır orasını bilemiyoruz ama civarda görüntülerde, sadece fotoğrafta değil video görüntülerinde de hiç civarda öyle silahlı koruma moruma bulunmaması dikkat çekiciydi. Bu arada tabii İsrail'in Suriye'ye ait askeri hedefleri vurması, Golan Tepelerine komşu Kuneitra'da çatışmalar var cihatçı gruplarla, ki İsrail biz cihatçı gruplara yardım ediyoruz diye artık açık açık dile getiriyor. Suriye yönetimi de İsrail'den şikayetçi, teröristlerle işbirliği yaptığından bu gündeme geldi. Ve Türkiye'nin de yukarıda, kuzeyde Afrin'e müdahalesi dün epey bir akşam saatlerinde heyecan yarattı. Çünkü akşam 22.30 sularında 20 civarında top atışının gerçekleştiği haberleri geldi. Afrin kırsalında YPG mevzilerinin obüslerle vurulduğu haberi geldi. Nereleri deniliyor? Castelcindo, Menas, Şero, Malikiye, Ain Dakka bölgeleri diye verilmiş isimleri. Tabii daha kapsamlı bir operasyon mu kapıda deniliyor? Çünkü çok sayıda tank, zırhlı birlik yığılmış durumda. Tel Rifat ve minik askeri hava üssüne yönelik ÖSO kuvvetleriyle beraber Türkiye'nin operasyon yapacağı, hatta Afrin'i belki güneyden bir operasyon yapıp Suriye ordusuyla bağlantısını da keserek, çünkü şu an Kürt kantonlarıyla haritaya bakıldığında ortaya çıkıyor. Tek bağlantı Suriye ordusu üzerinden Elbab'ın güneyinden Afrin Kürtleriyle diğer Kobani kantonu, Kamışlı bölgesinin tek bağlantısı buradan. Orası kesilirse tamamen tecrit halde kalacak. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzvestiya'ya demeci var. Geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini söyledi. Dikkat çekici bir biçimde Manbij ve Rakka'yı Kürt devletinin kurulmasını önlemek için hedef alabileceklerini söyledi. Bir takım kaygılar olduğu haberleri var. Yine İzvestiya'da Amerikalı kaynaklar, işte Rus kaynaklara dayanarak Türkiye'nin büyük bir savaşa bu işi dönüştürme riskine dikkat çekilmiş. Evet, sahadan başka haberler. Bir Rakka'da IŞİD'e karşı operasyonlar devam ediyor. Kürtlerin öncülüğünü yaptığı, YPG'nin öncülüğünü yaptığı Suriye Demokratik Güçlerinin militanlara cennet vaadiyle verilen pasaportlar bulunmuş. Cennet pasaportları daha doğrusu ele geçirilmiş. Yeşil ve altın renklerin kullanıldığı bayağı da profesyonel hazırlanmış bu pasaportlar. İngilizce, Arapça ayetler de yer alıyor içinde. Şöyle ifadeler var: İsmim Müslüman, baba adı İslam, anne adı Takva, görev İslam yaymak şeklinde. Bağdadi'nin ölümü ile ilgili bir notum var. Rusya tarafından öldürüldüğü iddiaları gündeme gelmişti. Henüz %100 doğrulanmadı ama Ruslar hakikaten ciddi ciddi öldürmüş olabileceklerini söylüyorlar. Yerine eğer öldüyse yakın yardımcılarından Ubedi ve Cumali'nin alabileceği iddiaları ortaya atılmış vaziyette. Hava saldırılarının devam ettiğini, Astana'da 4-5 Temmuz görüşmelerine herkesin hazırlandığını da ekleyelim. Evet, Türkiye-Amerika ayağında Suriye bağlamında dikkat çekici gelişmeler var. Amerikan Savunma Bakanı James Mattis, Rakka'nın IŞİD'den temizlenmesine yönelik operasyon bittikten sonra Suriyeli Kürtlere silah vermeye devam edeceklerini söyledi kendisi. Dikkat çekici çünkü daha geçen hafta Savunma Bakanı Fikri Işık'a bir mektup yollamış ve listenin Türkiye ile paylaşılacağını, ayrıca silahların toplanacağını söylemişti. Fakat şimdi Rakka bittikten sonra bir de Deir ez-Zor'u Suriye Kürtleri almaktan bahsettikleri için böyle bir yeni Amerikan silahlarıyla donatılması acaba söz konusu olur mu diye herkes düşünürken, Mattis'in böyle bir açıklama yapması dikkat çekici geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son bayram boyunca yaptığı konuşmalarda da Amerikan yönetiminden şikayet ettiğini söyleyelim. NATO'dan bahsetti. NATO gözden geçirilmelidir'e varan eleştiriler yaptı ama işte Amerikalıların özel temsilcisi Brad McGurk'un bugün yine Rakka bölgesine gittiğini, YPG ve sivil meclis yetkilileriyle görüştüğünü, askeri yardımların artacağını sözünün verildiğini gelen bilgilere göre YPG kaynaklarından belirtti. Evet, Irak'ta ise pazar günü Irak Başbakanı Haydar el-Ibadi Rex Tillerson'la Amerikan Dışişleri Bakanı'ya telefonda görüştü. Referandum hikayesi tabii ki 25 Eylül'de Kürdistan bölgesinde referandum, bağımsızlık referandumu var. Tillerson'ın kendisine bu referandumu desteklemediklerini ama işte istikrar ve yeniden imar konusunda merkezi hükümetle ortak çaba ve işbirliği IŞİD savaşı sonrasında bunun önemine dikkat çektiğini aktaralım. Amerikalıların genel tutumu böyle en son Tillerson'ın ağzından bu şekilde ifade edilmiş oldu. Evet, Körfez bölgesine bakalım. Körfez'deki gerilim devam etti bayram boyunca. 13 maddelik talep listesini cuma günü aktarmıştım size. Katar'ın eline bu talepler ulaştı. İlk açıklaması kabul etmedikleri yönünde oldu. El Cezire televizyonunun kapatılması, işte İhvan'la Müslüman kardeşlerle iletişimin kesilmesi, liderlerinin gönderilmesi, İran'la ilişki düzeyinin düşürülmesi, Körfez İşbirliği Konseyi en başta, hatta Türkiye'nin yeni kurduğu üssü de kapatması yer alıyordu bu 13 maddelik listede. Fakat Katar bunu kabul etmiyor. Karşılıklı işte abluk altında Katar şu anki ağırlaştırmaktan bahsediyorlar. Onu da belirtelim. Katar Dışişleri Bakanı El Sani ise Amerika'da, Washington'da Tillerson'la görüştü. O da basının sorularını yanıtlamış ve hali hazırda talep sürecini değil, abluka uygulayan ülkelerin ilişkilerini kesmesine neden olarak gösterdikleri iddiaların belgelendirilmesi sürecini yaşadıklarını söylemiş. Yani komik bir durum var tabii ortada. Sen teröristlere yardım ediyorsun, El-Kaide'ye yardım ediyorsun diyorlar. Katar da diyor ki siz de yardım ettiniz zaten, Amerikalılar da etti filan. Böyle hani kim kimin nasıl delillendirecek burası anlaşılmış değil. Ama Suudi Dışişleri Bakanı Adile Cübeyr'in Amerika'da yaptığı açıklamada koşullarının müzakereye açık olmadığını söylediğini belirtelim. Geri adım atmayacağız diyor. Amerikalılar ise geçen cumartesi bu konuda aile içi mesele, orta yol bulun ikazı yaptı, onu belirtmek lazım. Ama Donald Trump'ın Katar için yeni bir Camp David toplamak istediği, Arapları bir araya getirmek istediği, özellikle İran'ı da hedef tahtasına koymuşken Körfez'i sağlamlaştırmak istediği söyleniyor. Yeni silah satışları da var hem Katar'a hem Suudi Arabistan'a. Böyle bir dizayn çabası var. Yeni bir Camp David olur mu olmaz mı bilmiyoruz. İran'dan ise Katar'a tam destek geldi. Yanınızdayız diye Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Katar emiriyle pazartesi günü telefonda görüştü. Katar'a uygulanan ablukanın kabul edilemez olduğunu söyledi. Bölge ülkelerini aşırılıktan uzak durup rasyonel olmaya çağırdı. Diyalog tavsiye etti. Katar emiri de teşekkür etmiş İran'a. Türkiye'de devrede Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı telefon diplomasisi yaptı. İşte Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı 121 kargo uçağı, 7 tır ve 2 gemi yardım gönderildiğini söylüyor. Tabii içinde neler var bunu bilmiyoruz ama Türkiye'de de hep eleştiri konusu. Katar zengin bir ülke, bu kadar yardım niye gerek diye herkes soruyor. Körfez'dekiler de Türkiye'nin Katar krizine karışmaması gerektiği ikazları yapıyorlar. Evet, Orta Doğu'dan diğer başlıkları hafta sonunda aktarayım. İran'da bir eylem hazırlığında IŞİD'li grup Kudüs gününde, bayram arifesinde gözaltına alınmış. Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram'a yönelik bir saldırı engellendi geçen cuma günü. Onun detayları vardı. Yurt dışından planlandığını iddia etti Suudi İçişleri Bakanlığı. İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları oldu. Hamas'ın saldırılarına, roket saldırılarına yanıt niteliğinde olduğu açıklandı. Kızıldeniz'de Mısır'ın iki adası vardı meşhur, ben de buradan defalarca o süreci aktardım size. Suudi Arabistan'a devrini onayladı Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi. Mısır'da milliyetçi ruhu coşturmuştu 1950'lerde. Aslında Suudi Arabistan'ın olup Kızıldeniz'in hemen çıkışında Tiran ve Sanafir adaları, Suudi Arabistan güçsüz olduğu için o dönem Arap aleminin lider gücü olan Mısır'a devredilmiş adacıklar bunlar. Mahkeme kararıyla birkaç kez reddedildi. Temizlendi önü vesaire, sonunda Sisi onayladı. Amerika-Rusya ilişkilerinde çok ismi geçen bir isim Sergey Kislyak. Trump yönetimiyle daha iş başına gelmeden diyalog kuran Rusya Büyükelçisi olarak Amerikan kamuoyunda tanınıyor kendisi. Onun geri çağrılacağı söylentileri üzerinden tartışmalar döndü. Ama bir de tabii Amerika'nın 2012-2014 yıllarında Rusya Büyükelçiliğini yapmış Michael McFaul o geri gönderilmişti. Haki dışları sözcüsü, Rusya'nın dışları sözcüsü rezil bir şekilde kaçtı diyerek onun konumunu Moskova'dan Facebook sayfasında yansıttı. Şimdi işte Kislyak dönecek mi dönmeyecek mi ilişkileri düzeltmek için elinden geleni yaptı. Onun işi oydu zaten diyor Ruslar. Böyle bir Kislyak tartışması var. Diğer yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de pazartesi bir araca bomba yerleştirildi. İstihbarat servisinde görevli bir şahsiyet Albay Maksim Şapoval ölmüş. Kiev yönetimi Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya reddetti. Ateşli hayal gücünün ürünü diyerek Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Jabarov demiş bunu. Ne olsa suçu Rusya'ya atıyorlar demiş. Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımları eşliğinde bir de Doğu Avrupa'da böyle bir kriz var. Poroshenko, Ukrayna lideri, devlet başkanı Tillerson'ın, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'ya gelmesini beklediklerini söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise Kırım ziyareti vardı. Artek çocuk kampını ziyaret etti cumartesi günü. Bu da tartışıldı. Vay nasıl Kırım'a gidersin diye. Kırım tek taraflı olarak Rusya'ya katılmış idi ama uluslararası planda tanınmıyor. Evet, Rusya'dan birkaç başlık daha aktarayım. NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Petr Pavel konuşmuş Politico dergisine. NATO'ya karşı Rusya'nın saldırgan niyetlerinin olup olmadığı konusunda emin olmadıklarını söylemiş kendisi. Öyle bir gerilimler bitmiyor tabii NATO üzerinden. Bunun dışında bakıyorum, Rus avcı uçaklarının bir haftada 14 kez sınırlarındaki keşif uçaklarını önlediği bilgileri var. NATO'da Rusya'nın sınırında bu arada, onu belirtmek lazım. Evet. Türkiye-Rusya ilişkilerinde de bir S-400 tartışmaları vardı. Rusya'dan Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin açıklama yapmış. Türkiye'ye silah sevkiyatının önünde engel bulunmadığını söylemiş. Yunanistan alıyor demiş. Rus uçakları hali hazırda Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde de kullanılıyor. Afganlar da alıyor. Niye almasın demeye getirmiş. Levada Center var Rusya'da. Bağımsız bir merkez. 7-10 Nisan'da anket yapmışlar. Rusya'nın 48 bölgesinden 1600 kişiyle de konuşmuşlar. %38 Sovyetler Birliği'nin eski lideri Joseph Stalin'i en önemli insan olarak nitelendirmiş. %34 ise Putin'le ünlü şair Alexander Pushkin'in en önemli kişilikler olduğunu söylemiş. Putin de Stalin ve Lenin gibi tarihe adını yazdırdı deniliyor. Büyük Vatan Savaşı tabii Rusya'da çok önemli bir mefhum. Stalin imajını güçlendirici bir mefhum. Amerika-Rusya ilişkilerinde Beyaz Saray'ın açıklamaları vardı. Rusya'nın Amerika'daki seçimlere karıştığını düşündüğü yolunda Trump. Trump bu yüzden sıkıştırılıyor ama işte böyle de bir açıklama yaptı. Hiç yani Ruslarla böyle bir işim yok. Farklı politikalar gütmeye çalışıyorum diyordu ama Amerikan medyasında çok ikna edemiyor. Şimdi bakalım buluşmaları olacak G20 zirvesiyle vesilesiyle nasıl buluşacaklar, yan yana gelebilecekler. Bir de bir yandan bunlar tartışılıyor. Amerika'da Trump'ın ekibinde kısa ayaküstü görüşsün Putin'le, çok da böyle yakınlık oluşmasın. Bir de tam protokol kuralları yerine getirilsin diye tartışmalar dönüyormuş bu vesile ile. Evet, bu arada CNN skandalını anmak lazım muhakkak. Trump'ın geçiş ekibinden bir ismin, ekonomist Anthony Scaramuzzi, Rusya doğrudan yatırımlar fonu ile ilişkilerine yönelik bir habere yer verdi. Soruşturmayı, senato soruşturmasını anan bir habere ve bu haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Sorumlu 3 muhabiri işten çıkartmak durumunda kaldı. Editoryal standartlara uymadı. Araştırma, iç soruşturma yapılmış vaziyette. Bu arada CNN'de görev yapan üst düzey yapımcı John Bonifield'ın gizli kameraya yansıyan görüntüleri de çok tartışıldı. Kendisi Rusya'nın başkanlık seçimlerinde Trump'a yardım ettiği iddialarını palavra diye nitelendiriyor. Ratingleri arttırma amaçlı yaptıklarını bütün bunların söylüyor. Rating için CIA sürekli saçmalıklar yapıyor. Biz de hükümetleri manipüle etmek için oradayız gibi de cümleler kuruyor. Trump'ın kendisine karşı cadı avı yapıldığı konusunda da haklı olduğunu söylemiş kendisi. Evet, böyle. Amerika'dan iki başlık daha verelim. Amerikan Senatosu sağlık tasarısı oylamasını yine ertelemek durumunda kaldı. Yüksek Mahkeme ise Trump'ın seyahat yasağına kısmen izin verdi. Müslüman ülkelerden Müslüman yasağı deniyor da aslında değil tabii yani. Ne Türkiye'den ne Suudi Arabistan'dan onlara yasak yok. Ama Suriye, Irak, Irak'ı son anda çıkarmışlardı. İran gibi terörle mücadele çerçevesine koyduğu ülkelerden vatandaşların, insanların Amerika'ya gitmesine artık daha zorlaşacak. Yüksek Mahkeme aslında Trump için zafer sayılır. Ulusal güvenlik daha öne çıkmış gözüküyor. Vizeler zorlaşacak bundan sonra. Bu arada Donald Trump iftar yemeği vermeyerek Amerika'da 20 yıllık bir geleneği yıkmıştı. Rusya'da ise Müslümanlar Ramazan bayramını kutladılar. Pazar günü görüntüler yansıdı. Yaklaşık 20 milyon Müslüman başkenttekilerin buluşma noktası Moskova Ulu Camii oldu. 10 bin kişi kapasiteli cami tamamen dondu. Russia Today televizyonda görüntüleri yayınladı. Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin'in de teşekkürü vardı Putin ve Medvedev. Onu da belirtelim. Putin ve Medvedev'in de Müslümanların bayramını kutlayan mesajları eksik olmadı. Evet, cumartesiden bir haber. Donald Trump'ın görevden bir şekilde aldığı Savcı Bahar Ara medya sektörüne atıldı ki Rıza Zarraf soruşturmasıyla anılıyordu ismi aynı zamanda. Kardeşi Vinit'in kurduğu Sam Spider adlı medya şirketinde başkan yardımcısı olacakmış kendisi. Amerika-Türkiye bağlamında bir başka mesele de Washington Büyükelçiliği önünde çıkan kavgada protestoculara meydan dayağı atan Cumhurbaşkanı'nın korumalarıyla ilgili Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi. Şimdi Almanya'da da 7-8 Temmuz'da Hamburg'da G20 zirvesi var ve Erdoğan'ın korumalarını Almanlar istemiyorlar. Bunu açıkça ima ettiler. Dışişleri Sözcüsü Martin Schäfer en son katılmayacağını varsaydıklarını söylemiş korumaların zirveye. Evet, vaktim azalıyor. Hollanda'da temiz mahkemesi Srebrenica'da 1995'te yaklaşık 300 boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin kısmen sorumlu olduğuna hükmetti. Dava daha önce BM'de de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de konu olmuştu. Ama Hollanda kendisi de başka bir soruşturma açtırdı. Şimdi tazminatın kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın %30'unu karşılayacakları açıklandı. Evet, Britanya'da azınlık hükümeti kuruyor. Muhafazakar lider Theresa May, Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi ile o destek verecek kendilerine. Kıbrıs konferansı bugün başladı. İsviçre'nin Crans Montana kasabasında toplandı. Bakalım, güvenlik garantiler başlığı çok önemli. Haritalar Ocak'ta da toplanmıştı ilkin. Bunlar haritalarda sunulacak. Yeni bir sürece dökülebilecek mi Kıbrıs? Birlikte göreceğiz, barış süreci sonlandırabilecek mi? Arnavutluk'ta seçimlerin galibi Sosyalist Parti oldu. 140 sandalyeli parlamentoda 79 sandalye kazandılar. Yeni bir dönem açıldı deniliyor. Evet, bakıyorum başka. Latin Amerika'da, evet, bir de bu başlığı vermek lazım. Brezilya'da resmen parlamento darbesiyle Dilma Rousseff'i solcu lideri devirmişti. Yardımcısı Michel Temer, daha Amerikancı kesimden, muhalefetten diyelim, federal başsavcı kendisini rüşvet kabul etmekle suçladı. Şimdi bakalım yargılanıp yargılanmayacağı görülecek ki hakkında ayyuka çıkmış yolsuzluk davaları. Evet, Kolombiya'da ise devrimci silahlı güçler 17 Mart'ta başlayan silah bırakma sürecini tamamladılar. FARC'a ait tüm silahların BM görevlerine teslim edildiği duyuruldu. Barış süreci sandıktan dönmüştü ama sonra tekrar hükümet ve FARC liderliği anlaştılar ve iş başladı. Efendim biraz ara verelim. Kamel'den Stationary Traveler'ı dinleyelim. Az sonra Mehmet Yuva ile beraber buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Yuva var Şam Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz yayınımıza.
Ha, merhabalar, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Geçmiş bayramınızı da kutlayayım bu vesileyle.
Bilmukabele inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, şimdi tabii bayram bayram derken tehditler havada uçuştu. Suriye'ye yönelik son dönemde sahada da epey bir ortalık karışmıştı. Suriye ordusunun Deir ez-Zor'u yeniden IŞİD'den kurtarmak için hareketlendiğini biliyoruz. Güney cephesinde aynı şekilde İsrail'le bir takım cihatçı gruplara destek verdiği, açıkça kendi yetkilileri de artık dile getirir oldular. Kuzeydeki durum daha karışık. Amerika ile birlikte hareket eden Kürtler ve Afrin vakası var. Türkiye'nin olası müdahale hazırlığında olduğu iddiaları da ayyuka çıktı dün itibariyle. Şimdi tam böyle bu kadar konuşulurken, yani sahada Amerika çok egemen gözükmezken diyelim, birdenbire yine bir 4 Nisan'daki türden bir, bu sefer öncesinden Han Şeyhun'da yaşanan şaibeli olay gibi bir tehdit geldi. Pentagon önce açıklama yapmadı, sonra çıktı, dedi ki uydu görüntüleri var. Şayrat üssü, ki Amerikalılar vurmuştu hatırlarsanız 6-7 Nisan'da, 6 ya da 7 Nisan'da misilleme olarak, o üste kimyasal silah var diye. Ne oluyor, bunlar doğru mu? Niye böyle bir tehditte bulunuyorlar, biz vururuz diye? Amerika bir topyekun saldırıya mı hazırlanıyor yoksa?
Şimdi çok teşekkür ediyorum. Çok önemli hususlara değindiniz. Gerçi bayramın tuzu falan kalmadı. Evet. Maalesef bayramları bize zehir ettiler. Yıllardır bu bölgede bayram falan kutlanamıyor. Fakat ifade ettiğiniz hususla ilgili şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin uydu görüntülerine ihtiyacı yok. Suriye'de ve başka bir bölgede herhangi bir operasyon yapmak istediği zaman bu tür gerekçeleri birçok sebep öne sürerek bu gerekçeleri dünya kamuoyuna sunabilir, tedavüle sokar ve buna binaen de yapacağı operasyonlar için gerekçeler oluşturabilir. Ki nitekim geçmiş dönemlerde Suriye'de yaşadığımız buna benzer kimyasal saldırı hadiseleri henüz sonuç almadan, henüz tahkikatlar bitmeden Amerika Birleşik Devletleri olay olur olmaz hemen bir dakika sonra suçlunun kim olduğunu ilan edebiliyor. Bu sebeple şu an itibariyle tekrar gündeme getirilen ve ısıtılan kimyasal saldırı ihtimali konusunu Suriye sahasında yaşadığımız gelişmelerle bağlantılı ele almakta yarar var. Konuşmanızın başında çok doğru ifade ettiniz. Suriye ordusu özellikle son dönemlerde, son haftalarda Amerika'nın birçok saldırısına rağmen Irak sınırına yaklaşması kırmızı çizgimizdir ilanına rağmen o bölgede Suriye ordusu operasyonlarını durdurmadı ve Irak sınırına yaklaştı. Irak sınırını kontrol eden özellikle Haçlı Şabi kuvvetleriyle Suriye-Irak sınırının bir bölümüne, yani Deir ez-Zor'un özellikle doğu-güney yakasında yer alan bölgeyi kontrol altına almayı başarabildi. Böylece özellikle Ürdün, Irak sınır bölgesinden IŞİD kuvvetleriyle birleşmeyi arzu eden veya en azından onlarla birlikte hareket eden veya Suriye ordusunun orada olmasına rahatsızlık duyan kuvvetlerle Deir ez-Zor'un özellikle batı yakasında çok yoğun olarak mevcut olan IŞİD kuvvetleriyle bir araya gelmelerini önleyebildi. Yani kama gibi aralarına girebildi.
Girdi, evet.
Şimdi bu gelişmenin ardından özellikle İsrail'in işgal ettiği Golan bölgesinde çok önemli askeri gelişmeler yaşandı. Özellikle son birkaç haftadır Suriye ordusunun o bölgede çok yoğun operasyonlarına şahit olduk. O bölgede özellikle El Nusra öncülüğünde mevcut olan kuvvetlere çok ağır darbeler vuruldu. Şimdi İsrail özellikle destek verdiği, beslediği, silahlandırdığı veya moralmen desteklediği Golan bölgesiyle, yani aslında Birleşmiş Milletler sınır hattı olarak kabul edilen, hem İsrail tarafından işgal edilmiş Golan hem Suriye toprakları arasında yer alan o bölgede faaliyet yürüten bu silahlı örgütlere karşı çok ciddi başarılar elde etti. Hı hı. Şimdi bu örgütlerin çökmesi durumunda Suriye ordusu tekrar İsrail'le Golan bölgesinde komşu olacak. Halbuki İsrail'in esas hedefi, şunu çok iyi anlamakta yarar var, Golan'dan sonra Suriye merkezi devletiyle Golan bölgesi arasında yeni askeri tamponlar inşa etmekti. Yani bu sahada mevcut olan örgütler vasıtasıyla Golan'la merkezi Şam devleti arasında, hükümeti arasında yeni tampon bölgeler inşa ederek önümüzdeki dönemlerde Suriye meselesi çözüldüğü takdirde en azından o bölgelerde Suriyelilerin, tırnak içinde söylüyorum, Suriyelilerin kontrolünde ve egemenliğinde olan yeni güvenli bölgelerin oluşmasını sağlayacak. Böylece Suriye ile kendi arasına yeni tampon bölgeler inşa etmiş olabilecek. Hı hı. Şimdi bu proje çöküyor. Bundan da İsrail çok rahatsız. Öbür taraftan Ürdün, Suriye arasında yaşadığımız bir önemli gelişme var. Türkiye basınında bu çok nazara dikkate alınmadı, işlenmedi. Ürdün ve Suriye yetkilileri arasında yapılan görüşmeler nihayetinde özellikle Suriye-Ürdün ana hudut kapısının tekrar Suriye ordusu ve devleti tarafından kontrol edilmesi ve bu hudut kapısının Suriye Merkezi Hükümeti tarafından açılması konusunda Ürdün hemfikir. Hı hı. Şimdi bu ne demektir? Bu özellikle Güney Cephesi'nde bu hudut kapısının, yani çok hassas ve önemli bir bölge olan Güney Cephesi'nde bu hudut kapısının tekrar Suriye Devleti tarafından kontrol edilmesi, böylece özellikle orada mevcut olan silahlı örgütlerin çok önemli bir gelir kaynağını oluşturan bir iktisadi kaynağında kurutulması demektir. Hı hı. Bunun yanı sıra bir başka önemli husus var. O da Rakka hususu.
Evet, o şimdi, çok önemli değil mi? Şimdi Suriyeli Kürtler ne yap? Yani Rakka'dan aşağıya, hatta Deir ez-Zor'dan da bahsediyorlar Amerika desteğiyle. Kuzey daha da, aslında kuzey de hareketli, hiç az değil. Suriye'nin bakışı nedir burada? Geçen hafta çünkü Suriye uçağı da düşürüldü bunun üzerinden.
Evet, evet. Evet.
Buyurun.
Şimdi biliyorsunuz, özetle kısadan ise çok hızlıca söyleyelim. Hı hı. Krizin ilk başlarında özellikle o bölgede güçlü zuhur eden YPG ile Suriye devleti arasında zımni bir işbirliği vardı. En azından artık o bölgede tutunamayan Suriye merkezi ordusu o bölgeden çekildikten sonra bu yaratılacak boşluğun başkaları tarafından doldurulmasını engellemek üzere YPG ile bir anlaşma yaparak, oradaki Kürt Silahlı Kuvvetleri'yle bir anlaşma yaparak o bölgelerin, taşraların, köylerin özellikle IŞİD'e karşı mücadelede bu güçler tarafından savunulması düşünüldü. Bu şekilde planlandı ve bu işbirliği ve güç birliği bir müddet sürdü. Ama ardından özellikle işte Rusya'nın, İran'ın, Suriye Devleti'nin bütün iyi niyetini ve oradaki silahlı örgütlerle sağlamak istediği ilişkilere rağmen ortaya çıkan husus şunu göstermiştir ki bugün büyük oranda YPG artık Amerika Birleşik Devletleri ile ortak hareket etmektedir, silahlandırılmaktadır. Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen, Türkiye-Amerika ilişkilerini çok olumsuz etkilemesine rağmen bugün de biliyorsunuz Magruk bölgeyi ziyaret ederek, evet, tekrar Beyaz Ev Sözcüsü'nün ifade ettiği YPG'yi silahlandırmaya devam edeceğiz. Hatta Rakka operasyonundan sonra da bu silahlar geri alınacak diye bir, biliyorsunuz, bir bilgi tedavüle sokuldu. Bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Evet. Bu silahların Rakka operasyonundan sonra da YPG'nin elinde kalacağı, hatta daha fazla silahların kendisine temin edileceği yönünde yeni garantiler verildi. Evet. Şimdi Rakka Suriye Devleti için de çok önemli. Nitekim iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam özellikle Halep vilayetini ve şehrini, yani bugün Halep'te 1 milyona yakın insan var. O bölgeyi besleyen çok önemli bir su kaynağıdır. Oradaki baraj biliyorsunuz YPG'liler tarafından kontrol edilmektedir. YPG o barajın suyunu 3 gün önce keserek Halep'i 3 gün boyunca susuz bırakabildiler. Şimdi sadece Rakka'nın bir su havzası olması, çok önemli bir pamuk üretimin yapıldığı, önemli bir tarım havzasının olması, oraya yakın bölgelerde ciddi oranda petrol kuyularının olmasından ziyade bu bölge stratejik bir askeri öneme de sahip. Çünkü o bölgede Suriye ordusunun varlık gösterememesi halinde Haseke'yi ve Deir ez-Zor'u çok iyi kontrol edebilmesi, nüfuzunu oraya götürebilmesi mümkün değil.
Evet.
Bu sebeplerden mütevellit dikkat ederseniz özellikle Rakka vilayetinin güneybatı kesiminden Suriye ordusu çok önemli bir askeri operasyon başlattı. Ve Rakka ile Halep arasında IŞİD'in kontrol ettiği birçok köyü IŞİD'den alabildi.
Evet.
Şimdi Suriye ordusunun oraya yaklaşması Amerika ve YPG'yi de rahatsız etti. Sizin de çok doğru ifade ettiğiniz gibi bölgeye gelen ve bölgede operasyon yapan Suriye ordusuna yönelik taciz saldırılar yapıldı. Suriye uçağı düşürüldü. Sonra ardından ortaya özellikle IŞİD Rakka hususunda IŞİD'in bölgeyi güvenli olarak terk etmesi karşılığında Rakka kentinin YPG'ye teslim edilmesi hususu zuhur etti. Fakat Rusya'nın özellikle hava müdahalesiyle gizlice o bölgeden ayrılmak isteyen önemli profesyonel IŞİD birliklerine veya askeri gücüne karşı çok ciddi operasyonlar yapıldı. Bu da özellikle Rakka'da mevcut olan IŞİD kuvvetlerinin Rakka'dan ayrılmasını engelleyebildi.
Peki Mehmet şimdi Bey böyle ne yapmak ciddi istiyor? Peki YPG ne yapmak istiyor burada? Yani şimdi Deir ez-Zor'a kadar inmekten bahsedenler var. Bu mümkün mü bir kere? Sosyolojik olarak mümkün mü? Bu yani Amerikalılarla birlikte haritalarda bile gördüm ben böyle aşağıya doğru Rakka'yı da kapsayan haritalarda çıkıyor. Bunun olasılığı var mı? Yani bu savaş yeni Suriye ordusuna yeni savaş anlamına evet. Gelmez mi daha doğrusu herhalde onu sormak.
Çok önemli diyorsunuz. Yani bırakın Deir ez-Zor'u. Rakka'da da YPG'nin ne sosyolojik ne de ideolojik bir karşılığı var. Fakat siz silah gücüyle eğer o bölgeleri kontrol altına alabilirseniz en azından askeri olarak, siyasi olarak nüfuzunuzu ne kadar geniş bir coğrafyaya yayarsanız Suriye sahasında önümüzdeki dönemlerde yani onların hesaplarını ifade ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde siyasi süreçte eliniz bu kadar güçlü olur ve masaya daha güçlü oturursunuz. Bu demek değildir ki sizin Deir ez-Zor'u veya Rakka'yı ille de elinizde tutup ilan etmek istediğiniz ister kanton, ister özel bölge, ister devlet adını ne derseniz diyeyim. İlle de bu bölgelerin bu devlete tabi olacağı anlamına gelmez. Şimdi Filistin meselesinde de yaşadık. İlk dönemlerde biliyorsunuz Fırat Nil propagandasıyla işte İsrail devleti Fırat'tan Nil'e kadar büyük bir coğrafyayı istiyor propagandasıyla. En nihayetinde Filistin'i aldıktan sonra bir rahatlama yaşandı Arap dünyasında. Hatta müddesi vardır bunun. Allah'a hamd ve şükürler olsun. Nil'den Fırat'a kadar istiyoruz ama biz sadece Filistin'i kaybettik diye kendilerine avutmaktadırlar. Fakat esas hedef zaten Filistin'in alınmasıydı. Burada uygulanan taktik de bu. Çok daha büyük alanlar talep edilir ama mümkün olan elde tutulmaya çalışılır. Hı hı. Hedef bu. Fakat bu hedefin harekete geçirilmesi için iki tane önemli engelin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bir, Suriye ordusunun oradaki varlığı. İki, bir de Türkiye'nin özellikle bu sınırlarda mevcut olan son askeri evet. hareketliliğini önleyebilmeniz.
Evet. Peki Türkiye'nin askeri hareketine gelelim. Şimdi Şam içinde bu rahatsız edici bir şey olsa gerek. Çünkü şu an epey bir toprak parçası Türkiye'nin kontrolündeki ÖSO gruplarının elinde. Yeni de harekattan bahsediliyor. Hatta işte Tel Rifat'ı almak, Afrin'le Suriye ordusu arasındaki bağı kesecek hamleler bile yapılabileceği rivayet ediliyor. Suriye ordusu nasıl bakar böyle bir Türkiye'nin?
Şimdi bunu anlamak zorundayız. Bu çok çok önemli bir husus. Esas itibariyle YPG'nin sosyolojik ve ideolojik sahası ve nüfuz alanı Afrin. En kalabalık bölgelerden birisi Afrin. Yani Afrin'de mevcut olan nüfus sayısı olarak ele aldığınızda mevcut olan sayı toplam Suriye'nin kuzeyinde yaşayan toplam Kürt sayısı kadardır. Şimdi bu anlamıyla esas itibariyle YPG'nin diğer bölgelerdeki operasyonlarına insan kaynağı Afrin'den gelmektedir. Afrin uzun bir zamandır hayatını rahat sürdüren bir bölge. Orada işte askeri eğitiminiz olsun, silahlandırmanız olsun, bu örgüte yeni personel katılımı sağlamanız olsun yönünde Afrin uzun bir zaman huzur içinde yaşadı. Bu anlamıyla Afrin esas itibariyle savaşın sürdüğü, kavganın sürdüğü diğer bölgelerde sürekli eleman gönderebilen, oradan silah sevkiyatı, personel sevkiyatı yapabilen, parasal desteği sağlayabilen önemli bir kaynak. Şimdi bu kaynağı kurutmadan YPG'nin diğer bölgelerdeki faaliyetlerine en azından çelme takmanız biraz zor. Türkiye sanırım bunun idrakinde. Suriye tarafından baktığınız zaman meseleye, eğer bu mesele zaten Rusya ile oturup konuşulmadan, Rusya'nın onayı alınmadan, Rusya ile görüşülmeden, ne yapılacağı daha önce Rusya ile oturulup konuşulmadan Türkiye'nin bir fiil askeri olarak Afrin'e müdahale etmesini düşünemeyiz. Nitekim son dönemlerde özellikle o bölgeye yapılan yığınak, dün akşam itibariyle Afrin'e başlayan top atışı,
evet.
Bütün bu gelişmeler eğer bir fiili askeri müdahaleyi beraberinde getirecekse, bu mesele Rusya ile konuşulmalı ve halledilmeli. Eğer bu sağlanır ise Suriye tarafı bence çok büyük itirazlarda bulunmaz.
Olmaz. Ama peki son olarak çok az vaktim kaldı, toparlayarak söylerseniz Türkiye'nin geri çekilip çekilmeyeceğinin garantisi varmış Şam açısından.
Çok özür dilerim ama alamadım ben sorunuzu.
Türkiye'nin geri çekilip çekilmeyeceğinin garantisi var mı Şam yönetimi açısından?
Şimdi
toparlayarak söylersiniz.
Birinci Fırat Kalkanı operasyonunda da bunu yaşadık. Beklentiler operasyondan önce veya hemen sonrasında en azından Şam'la Ankara arasında bir siyasi diyalogun başlatılması ve bu askeri görüşmelerin iki ordu arasında koordine edilmesiydi. Bu olmadı. Hiç şüphesiz Suriye tarafında Türkiye tarafıyla ilgili halen ciddi şüpheler var. Fakat bu şüphelerin giderilmesi sorumluluğu da Rusya'nın omuzlarında kalmaktadır.
Evet. Peki.
Yani onu söylemem mümkün. Çünkü Şam'da şöyle bir ciddi kaygı var. Mevcut olan durumdan fayda sağlamak, Özgür Suriye ordusuna, özellikle Türkiye ile birlikte hareket eden kuvvetlere, Afrin'den sonra İdlib'te de özellikle Nusra'ya karşı yapılacak olan savaşta kullanılacak olan ve istihdam edilecek olan Türkiye'de hareket eden kuvvetleri de kullanarak nüfuz alanını işte Fırat'ın batı yakasından bizim Lazkiye'nin bölgesine kadar yayma planları, projeleri mevcut olabilir mi? Daha sonraki dönemlerde sizin de ifade ettiğiniz gibi bu durum bir kalıcılığa mı dönüşür? Yoksa uzlaşmalarla, görüşmelerle Rusya'nın da garantörlüğü altında tekrar Türkiye, Suriye bu meseleyi kendi aralarında çözebilir mi? Hiç şüphesiz bu sorulara cevabı bugün vermek biraz kolay değil.
Kolay değil, evet. Bir de zaten değil mi İdlib'inde, İdlib'de de bir El-Kaide emirliği var. Ve o emirliğin herhalde bir şekilde halledilmesi.
İzin verirseniz şu bilgiyi de paylaşayım son cümle olarak. Rusya'nın garantörlüğünde biliyorsunuz Lazkiye'nin kuzeyinde ateşkes sağlandı. O bölgede de birkaç gündür silahlar susmuş durumda. Yani Rusya'nın Lazkiye'nin kuzeyinde sağlamış olduğu bu ateşkes ve Suriye ordusuyla orada mevcut olan özellikle Türkmen kökenli silahlı örgütleri bu konuda anlaşmaya ulaştırması, hı hı, bence Suriye'nin özellikle güney cephesiyle Rakka bölgesinde hasıl olacak gelişmelerde Suriye ordusunun elini serbest bırakması içindir.
Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet Yuva'ya, Şam Üniversitesi'nden çok teşekkürler katkınız.
Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Evet. Uzadı. Müziğimizi atmak zorunda kaldık artık. Yarına diyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'de. Hoşça kalın.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yanıma hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM.